Ayrım 12, Misyon, Hüsnü Mahalli, sayfa 141. Kardeşler, 18 Eylül 2014. Müslüman Kardeşler Hareketi 1928'de Hasan el-Benne tarafından Mısır'da kuruldu. Bu hareketin kuruluşuyla ilgili olarak çok şey söylendi. Örneğin, İngilizlerin dolaylı desteği, örneğin Suudi Arabistan sponsorluğu. 1950'li yıllarda Arap milliyetçiliği ile sola karşı komplolara başlayan örgüt yasaklandı. Liderleri idam edildi ve kaçanlar Suudi Arabistan ya da İngiltere'ye sığındı. Müslüman kardeşlerin Arapçası El-İhvan, El-Müslümin. İhvan kelimesi ilk kez Suudiler kullandı. 1747'den itibaren Osmanlı'ya ve Osmanlı ile işbirliği yapan aşiretlere karşı ayaklanan Suud ailesi ve Vahabi mezhebinin kurucusu Muhammed Abdülvahab, bu ayaklanmada örgütledikleri serserilere İhvan adını verdiler. Çok bağnaz dini öğretilerle beyinleri yıkanan bu ihvanlar, yani kardeşler, sürekli katliam yapıyordu. İşitçiler kafa kesmeyi onlardan öğrendi. Suud ailesi İngiliz işbirliğiyle Hicaz ülkesinde Suudi Arabistan Krallığı'nı kurunca Kral Abdülaziz 1929'da ihvanları ortadan kaldırdı. Nasıl olsa kardeş ülke Mısır'da yeni ihvanlar ortaya çıkmıştı. O tarihten sonra Arap ve İslam dünyasında ortaya çıkan tüm İslami hareketler ideolojik olarak Suudi ve Mısır ihvanlarından esinlenmiş ve etkilenmişlerdir. ABD ve Batı, İkinci Dünya Savaşı sonrasında komünizme karşı savaşında hemen hemen tüm İslam hareketleri kullanmıştır. Çünkü din kökenli bu hareketlere göre komünistler dinsiz ve Allahsızdır. CIA onlara öyle demişti. Bir Amerikan araştırma kuruluşunun hesaplarına göre, Suudi Arabistan çağ dışı Vahabi mezhebini yaymak, dünyadaki Müslümanları daha bağnazlaştırmak ve onları Amerikan hizmetine sunmak için 1931-1991 yıllarında 200 milyar dolar harcamış. Suudi Dışişleri Bakanı El-Cübeyr, Eylül 2015'te son 40 yılda 90 ülkeye 115 milyar dolar yardım ettik dedi. En büyük payı hep kardeşler aldı. Suudi Arabistan ve büyük patron ABD onları çok seviyordu. Ülkelerinden kovulanların tümü ya Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerine ya da ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine de misafir ediliyorlardı. AK Parti'nin Kasım 2002'de iktidara gelişiyle birçok şey değişmeye başladı. İhvanları sevme konusunda AK Parti yönetiminde Türkiye ezeli düşman Suudilerle yarışmaya başlamıştı. Vahabi mezhepli olmasına rağmen Suud ailesinden hoşlanmayan Katar emiri Hamed bunu fırsat bilerek Ankara'nın çizgisine yaklaştı. Adam inanılmaz zengin. AK Parti ise iktidara gelir gelmez rahmetli Erbakan Hoca'nın yolunda yürüyerek dünyadaki tüm İslamcı parti, grup, örgüt ve hareketlere el uzattı. Çekingen başlayan bu ilişki zamanla çok gelişti ve İstanbul bir kesimler için etkin bir merkez oldu. AK Parti hükümeti ihvan olan herkese ilişki kurmuş ve farklı içerik ve düzeylerde birlikte hareket etmeye başlamıştı. Arap Baharı öncesinde bile ülkelerinden kaçan ya da Batı ülkelerinde bulunan ihvanların büyük bir bölümü İstanbul'u yeni mesken edinmişti. AK Parti hükümeti hepsiyle çok sıkı ve kapsamlı mali ve ekonomik ilişki kurmuştu. AK Parti dostu Yasin El-Kadi sadece bir örnek. Kardeşlerin yönetiminde yeşil sermaye kurumları içte ve dışta hızlı bir şekilde zenginleşiyordu. Esassa Türk ve Arap medyasına verdiği demeçlerde Erdoğan bana gelip reform yap dediğinde aslında bir tek şey istiyordu. Müslüman kardeşleri serbest bırak ve hükümeti onlarla paylaştırıyordu. Yani Erdoğan bu söylem ve tutumuyla dünyadaki tüm kardeşlere bundan böyle koruyucunuz Suudiler değil benim demek istiyordu. Hamas'a da bunun için sahip çıkıyordu. Çünkü Hamas'ı ihvan, yani AK Partililer gibi. Yani kendi soydaşları Arap ülkelerinde sevilmeyen diğer ihvan, yani kardeşler gibi. Çoğunluk onlarla anlaşamıyordu. Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Libya, Tunus ve diğerleri. Kardeşler, 19 Eylül 2014. Arap Baharı tezgahıyla ihvanlar Tunus, Fas, Mısır, Libya ve Yemen'de iktidara geldi ya da güçlendi. AK Parti yönetiminde Türkiye tüm bu süreçte ihvanlara her alanda sınırsız destek verdi. İstanbul, ihvanların yeni uğrak yeri ya da başkenti olmuştu. AK Parti her gün bu ülkelerden yüzlerce ihvanı misafir ediyor, yardım ediyor ve eğitiyordu. TRT'de onlar için Arapça özel bir kanal kuruldu. Her hafta İstanbul'da ihvanların katılımıyla bölgesel ve uluslararası konferanslar, sempozyumlar, seminerler düzenleniyordu. Erdoğan yakında sultan olurum rüyasını görüyordu. Davutoğlu stratejik derinlikten giderek tüm bölgenin kardeş olacağını söyleyip duruyordu. Katar emirinin televizyonu El Cezire Erdoğan ve Davutoğlu'na durmadan gaz veriyordu ama olmadı. Belki de Mason biraderlerin nazarı değmişti. Erdoğan ve Suriye'nin dostları grubundaki 100 ülkenin sınırsız desteğini alan Suriyeli kardeşler Esad'ı deviremedi. Suriyeli kardeşlere başta Arap ülkeleri olmak üzere 70-80 ülkeden başka hakiki kardeşler geldi ama yine olmadı. Esad hep direndi ve ayakta kaldı. Esad direnince Mısır'daki kardeşler iktidarı devrildi. Hasan el-Benna'nın ülkesi Mısır gidince Erdoğan'ın rüyası kabusa dönüştü. Üstelik kardeşlerin işi Tunus, Libya, Fas, Yemen, Irak ve Filistin'de çok kötü gidiyordu. Suriye'de de durum daha da kötüleşiyordu. Tüm desteğe rağmen kardeşler işe yaramamış ve ortaya yeni türden kardeşler çıkmıştı. Nusra, İslami Cephe, Mücahitler Ordusu ve niceleri. Ama en orijinal kardeşler IŞİD'in saflarında iman ediyordu. Çünkü kestikleri kafalarla top oynuyorlardı. Orijinal Vahabi kardeşliğinden çok şey öğrenmişlerdi. Yoksa Nusra, ÖSO ve diğer kardeş örgütler içindeki kardeşlerin kafalarını keserler miydi? Kardeş Erdoğan çok üzülmüş ve çaresizdi. İşçi kardeşler Erdoğan'ın Suriye projesini çökertmişti. İşçi İvanlar 49 Türk vatandaşını rehin almıştı. Ama olsun, Erdoğan Davutoğlu yönetiminde Türkiye kardeşlerden vazgeçecek gibi görünmüyor. İhvan hareketinin çökmesine rağmen, İhvan kelimesinin patentine sahip Suudiler ve Mısırlılar artık kardeşlere terörist diyor. Nusra ve IŞİD'den farkları yok. AK Parti yönetiminde Türkiye ise ülkelerinde terörist muamelesi gördüğü için kaçan tüm kardeşlere kapılarını açmış durumda. Mısır, Libya, Suriye, Tunus, Irak ve daha birçok ülkenin kardeşleri İstanbul'da barındırılıyor. İstanbul'da her hafta kardeşlerle ilgili bir etkinlik yaşanıyor. Arap medyasında bunlarla ilgili olarak bolca haber yayınlanıyor. En son bu ay başında Dünya Müslüman Alimler Birliği Kongresi vardı. Kardeşlerin ruhani lideri, ideoloğu ve her seçimde Erdoğan için dua ve Gülen için beddua eden Yusuf Kardavi yeniden birliğin başkanı seçildi. Adam Suriye'de Alevi ve Şiilerin öldürülmesi fetvasını vermişti. Kardeşler de onu dinlemişti. ÖSO, Nusra, IŞİD ve diğerleri. Hepsinin Türkiye'de kardeşleri var. Hepsinin Washington'da çeyrek Müslüman Obama gibi Big Brother'ları var. Ben bilmem, eşim bilir misali. Hangi kardeşler nereden kovulacak ya da hangileri nereye gidecek hepsine Büyük Birader karar verir. Bazen söz, bazen de telepati. O da olmazsa beyzbol sopası. Kardeş kardeşi isterse sever, isterse döver. Şekil ve şema hiç önemli değil. Ilımlı, mülayim, yumuşak, mazbut, light, sakin, hırçın, sert, kavgacı, radikal ya da kapkara. Hepsi franchising usulüyle çalışır. Önemli olan helal mal satmaktır. Yani hakiki ihvan olmaktır. Hepsine İstanbul'da yer var. TOKİ boşuna bu kadar inşaat yapmıyor. Umarım depreme dayanıklıdır. Bir de tsunami ile uğraşmayalım. Algı Operasyonu 25 Eylül 2014. Günümüzün en moda kavramı algı operasyonu. Bir zamanlar toplum mühendisliği deyimi daha popülerdi. Her iki söylemde amaç insanları yalanlarla bir şeylere inandırmak. Güçlü bir medyayla. Bu nedenle AK Parti iktidara geldiği ilk günden itibaren bu alana özel ilgi gösterdi. Bu ilgi sonucu bugün AK Parti iktidarı medyanın %80-90'ını kontrol ediyor. Dönek ve yalakalar sağ olsun. doğuştan yandaş olanlara söylenecek hiçbir sözümüz olamaz. Hepsi el ele vermiş, insanlara sürekli yalan söylüyorlar, her konuda ve utanmadan. Örneğin Arap Baharı tezgahında. Hükümet ilk andan itibaren yanlış yaptı yapıyor ama bu medya bu yanlışları mutlak doğrular olarak halka yutturmaya çalıştı, çalışıyor. Hükümet duvara tosladı ve Türkiye'nin başı belada ama bildik medyanın umurunda değil. Yalana devam. Konular çok. Örneğin Suriyeli göçmenler. Hiç kimse kaç kişi olduğunu bilmiyor. Ama medya üzerinden yaratılmaya çalışılan algıya bakılırsa bunlar Esad'ın zulmünden kaçtı ve kötüler. Peki son bir haftada Kobani'den kaçan 150 bin insan kimin zulmünden kaçtı? Ya da IŞİD işgali altındaki Rakka, Deir ez-Zor, Tel Abyad, Cerablus, Bab ve daha birçok şehir, kasaba ve köyden kaçan 300-400 bin Suriyeli kimden kaçtı? Peki Irak'ta son bir ayda evini bırakıp kaçan 1,5 milyon Arap, Hristiyan, Türkmen, Kürt ve Ezidi de mi Esad zulmünden kaçtı? Dönelim Suriye'ye. Suriye'den Türkiye'ye gelen ilk mülteciler Haziran 2011 başında Antakya'da kurulan ve Cisr el-Şugur'u işgal ederek katliam yapan ÖSO militanlarının aileleriydi. ÖSO, Nusra ve benzeri yüzlerce silahlı grubun işgaline uğrayan şehir, kasaba ve köylerin insanları için 3 seçenek vardı. 1- Bu işgalci gruplara teslim olmak ve onlarla işbirliği yapmak. 2. Bu grupların vahşetinden korkup kaçmak. 3. Buralarda yerleşip devlete karşı silahlı mücadeleyi yaymaya çalışan militanlarla ordu arasındaki kanlı çatışmaların arasında kalarak ölmek ya da kaçmak. Suriye dışına kaçan 4 milyon insanın hikayesi böyle. Hepsi Esad zulmünden kaçmış olsaydı, Suriye içinde evlerini terk edip daha güvenli bölgelere göç edenler de dışarıya kaçardı. Bir detay daha. Türkiye, Ürdün, Irak ve Lübnan'a kaçanlara baktığınızda bunların ezici çoğunluğu bu ülkelere sınır bölgelerinden kaçmışlar. Bu bölgeler Esad'ın değil, ÖSO, Nusra, IŞİD ve benzeri grupların işgali altında. Son 3 yılda bu gruplar saydığım ülkelerin yanı sıra onlarca ülkeden sınırsız askeri, mali, lojistik ve siyasi destek aldı. Özetle Suriye'den göçün birinci dereceden sorumlusu Esad değil, terör örgütüne destek veren bölgesel ve emperyalist ülkelerdir. Magazinden bir örnek. Amerikalı güzel oyuncu Angelina Jolie, Suriyeli mülteci kamplarını ziyaret edip duruyor. Peki Angelina, IŞİD'den kaçan Suriye ve Iraklılara neden gidip ziyaret etmiyor? Bir not daha. Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili bir diğer algı, bunların dilenci, kavgacı ve sorumlu olduklarıdır. Net bir rakam yok ama Suriyeli sayısı 1,5 milyon deniliyor. Dilenci sayısı olsa olsa 3-5 bindir. Kimse bunu söylemez ama Suriyelilerin Türk ekonomisine katkısı milyarlarca doları geçer. Gelenlerin ezici çoğunluğu paralı geldi ve bu ülkede iş kurup çalışıyor. Fabrika kurup ihracat yapıyor, ev kiralıyor, ev satın alıyor, şirket kuruyor ve gencecik kızlarını Türklerle evlendiriyor. Bazıları da ucuz iş gücü olarak çalışıyor. Ama çok az bir bölümü bedavadan, yani devletten aldığı yardımlarla geçiniyor. Bunların ezici çoğunluğu ise Esad'a karşı ÖSO, Nusra, IŞİD ve benzeri grupların saflarında savaşanların aileleridir. AK Parti yönetiminin bu kadar kıyağı da olacak. Kaldı ki bu yardımlar ÖSO, SUK, Nusra, IŞİD ve diğer gruplara 3 yıldır dağıtılan milyarlarca dolar yanında devede kulaktır. Arap Baharı ile birlikte Arap ve Türk medyası başta olmak üzere dünya medyasının hemen hemen tümü ya abartıyor ya da yalan söylüyordu. Suriye'de olayların başlamasıyla abartı tümüyle yalana dönüştü. 3 yıl içinde milyonlarca haber ve program yapıldı. Amaç insanların muhalifleri sevmesini ve destek vermesini sağlamaktı. Herkes Esad'dan nefret etmeliydi. Muhaliflerin kim olduğu hiç önemli değildi. IŞİD, Nusra, ÖSO ve diğerleri. Ne yaparlarsa yapsınlar Esad'dan daha iyiydiler. Çünkü onlar Müslümandı. Suriye'de ölen herkesi Esad öldürüyordu. IŞİD, Nusra, ÖSO ve diğerlerinin militanları öldürdükleri Suriyeli asker ve sivillerin görüntülerini paylaşıyor ve propaganda yapıyorlar ama satılmış medya herkesi Esad öldürüyor ısrarında. Ama sonunda gerçek anlaşıldı. Yalanların yalan olduğu anlaşıldı. Batı medyası yan çizer oldu. Herkes korkunç gerçeği gördü. Demek ki gerçek katil IŞİD, Nusra ve benzeri ruh hastası radikal İslamcı gruplar. Demek ki Suriye'de gerçek sorun demokrasi ve özgürlük değil. Demek ki sorun Alevi Esad rejimi sorunu değil. Demek ki gerçek konu Suudi Vahabi sistemin bölgesel hesabıdır. Ama ne yazık ki herkes gerçeği görürken bizim medya yalana devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan değişmediği sürece yandaş medya değişmeyecektir. Çünkü bu medyanın kişiliği yok. Yandaş medya ve TRT dahil herkes ısrarla Suriye ve Orta Doğu konularında sürekli yalan söylüyor. Bu medya başından beri Müslüman kardeşler ve Suriye'de savaşan gruplardan yana yayın yaptı ve yapıyor. İç politikada olduğu gibi Suriye ve bölge konularında algı operasyonu çok iyi işliyor. Kural, her konuda sürekli yalan söylenirse insanların kafası karışır ve her şeye inanırlar. Nitekim de öyle oluyor. Yandaş olmayan medyada durum bundan farklı değil. Rahmetli Birand, Özkök ve başkaları iktidardan korktuğu için Esad röportajına gidemediler. Utku Çakır Özel gitti ama Cumhuriyet'in başına gelmeyen kalmadı. Tır olaylarına bağlı olarak Can Dündar ve Erdem Gül'ün tutuklanmasına bu açıdan da bakılmalı. Yani birileri Cumhuriyet'ten intikam almak istiyor. Zor iş. 21 Ekim 2014. IŞİD'in kasabaya saldırdığı günden itibaren Ayn el Arab yani Kobani dünya gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Geçen 33 gün içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu onlarca kez Kobani'deki PYD'ye silah yardımı yapılmayacağını ve başkalarının da yapacağı yardımlara geçit vermeyeceklerini söyledi. Afganistan gezisi sırasında Türkiye'nin uluslararası koalisyona katılması için 4 koşul ileri süren Erdoğan, önceki gün bir kez daha PYD'yi terörist örgüt olarak tanımladı ve Kobani'ye askeri yardıma geçit vermeyeceklerini söyledi. Bu konuşmadan birkaç saat sonra Başkan Obama, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı ve Ankara 33 günlük tutum ve davranışını değiştirdi. Buna da Obama mucizesi deniyor. Dün sabah Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bu ani değişimi açıklarken çok zorlanıyordu. Üstelik basın toplantısına hazır bulunan meslektaşlarımızdan hiçbiri Cumhurbaşkanı'nın bir gün önceki konuşmasını hatırlatamıyordu. Pazar günü Erdoğan Kobani'ye askeri yardıma geçit yok diyor. Pazartesi sabahı Çavuşoğlu yardım ve peşmergelerin geçişine izin verdik vereceğiz diyor. Bu olsa olsa AK Parti yönetiminde bir Türkiye'de olabilir. Nasıl olsa hiç kimse bu ani değişimin hesabını sormuyor, sorgulamıyor. Yandaş medya ise bu ani değişimi diplomasi dehası olarak tanımlayacaktır. Adı üzerinde yandaş ve yalaka. Peki o zaman geçen süre içinde bunca yaygaraya ne gerek vardı? IŞİD kuşatması görüldüğünde önlem alınmış olsaydı belki 200 bin kadar Kobani'li Türkiye'ye kaçmak zorunda kalmazdı. Geçen süre içinde Kobani kuşatmasında yüzlerce insan ölmezdi ve Türkiye'ye bir telefonla tutum değiştiren ülke pozisyonuna düşmezdi. Çünkü Obama'nın sihirli telefonundan birkaç saat sonra Amerikan uçakları PYD'ye silah ve tıbbi malzeme ulaştırmaya başladı. Açıklamada havadan indiriliyor deniyor ama Kürt kaynakları karadan da yardım ulaştırıldı diyor. Çavuşoğlu ise Kürt peşmergelerde Kobani'ye geçti diyor. Yani Türk topraklarından. İlginç. Bir gün önce Erdoğan'ın terörist dediği PYD ABD tarafından muhatap alınıyor, Amerikan silahlarına sahip oluyor ve Kuzey Irak'tan gelen peşmerge ya da PKK'lıların desteğine kavuşuyor. Ankara'nın çok kızdığı ve bunlar Esad'ın adamı dediği PYD'nin özel yönetimi artık ABD tarafından resmen muhatap alınıyor. Eğer IŞİD'i yenerse PYD, yalnızca Kobani'de değil, sınırın diğer bölgelerinde de Türkiye'ye komşu olacak. Bölgeden gelen haberlere bakılırsa PYD, Tel Aviv'i IŞİD'den geri almak için büyük saldırı hazırlığında. Ama önce Kobani zaferinden emin olmak gerekiyor. Kobani'de zafer yalnızca terörist PYD için değil, dünyadaki tüm Kürtler ve onlarla ilgilenen herkes için önemli. Ne diyordu Başbakan Davutoğlu iki gün önce? Yeni Skies Bikot'a izin vermeyeceğiz. Yani Ankara'ya rağmen bölgede yeni haritaların çizilmesine izin verilmeyecek. Amerika'nın PYD ile ilişkisi ve bu ilişkinin sonucu olarak Kobani'de olası zafer bir yeni harita anlamı taşır mı bilinmez ama PYD ve dolayısıyla PKK artık bölgesel denklemlerde önemli bir faktör. Hem de Ankara'ya rağmen. Çünkü Kobani'de bunlar yaşanırken akil adamlar Başbakan Davutoğlu'ndan çok farklı şeyler dinliyorlardı. Bölgedeki gelişmelerin farkında olan bazıları Öcalan'ın hemen muhatap alınmasını ve İmralı'dan çıkartılmasını savunuyor. Onlara göre bu yapılmazsa bölgesel olarak Kürt kartı Türkiye'nin elinden alınmış olacak ve batılı ülkeler Türkiye'ye rağmen Sevr'e doğru hızla adım atacaklar. Türkiye'de ve bölgede bölgesel ülkeler buna ne der, ne yapar bilinmez ama IŞİD'in bu işe çok kızdığı ve kızacağı kesin. Çünkü Kobani'de yenilen bir IŞİD diğer bölgelerde de sarsılmaya başlayacaktır. Bu da IŞİD efsanesinin çökmesi demektir. IŞİD bunun hesabını en yakınından yani Türkiye'den başlayarak herkesten sormaya çalışacaktır. Türkiye IŞİD'in bütün plan, proje ve efsanelerinde en önemli ülke. 12. ayrımın sonu, sayfa 152.